Sayfa 58. 10. Emine Hanım'ın komşusu Hacer'le dertleşmesinden 8-10 gün sonra bir akşam geç vakit viran evin çarpık kapısı temel çivizi üzerine balyoz vurulur gibi birbiri arkasına gümledi. O vakte kadar eve dönmemiş olan oğlunun merakıyla ağrısı tutmuş kadınlar gibi aşağı yukarı gezinen Emine Hanım'ın yüreği ağzına geldi. Hemen idare lambasını yakalayınca aşağıya koştu. Kapının arkasından bağırdı. Kimdir o? O nasıl kapı çalış? Bir viran evceğizim var. Onu da başıma mı indireceksiniz? Birbirine karışan değişik perdeden birkaç ses. Aç anne aç, oğlunu getirdik. Bu oğlunu getirdik sözü birdenbire kadının zayıf aklını çileden çıkardı. Oğlunu niçin getiriyorlardı? O kendi kendine gelemiyor mu? Dövüştü mü? Vuruştu mu? Yaralandı mı? Hastalandı mı? Ne oldu? Yaşlandıkça örtünmeyi daha çok artıran bazı koca karılar gibi, Emine Hanım da son zamanlarda yabancı gözlerden kendini pek sakınır olmuştu. Lakin o anda oğlu hakkındaki şefkati, harama güzünmekten sakınma kaygısını yendi. Lambayı taşlığın ortasına koydu. Kapıyı açtı. İçeriye dört delikanlının omzundan karga tulumba edilmiş bir ceset girdi. Taşıyanlar yüreklerini ev altına boylu boyunca uzattılar. Ömründe ilk kez bu kadar genç erkek arasında baş örtüsüz gezinen Emine Hanım, bu manzara karşısında dizlerini döverek, saçlarını yolarak çığlığı koparmaya başlayınca, karga tulumbacılardan biri çarpılmış ağzının yayık söyleyişiyle, ''Koca karı bağırma be! Oğlun ölmedi. Bizden üç kadeh fazla içti. Bulutunu verdi. Omuzladık getirdik. Arkadaşlık böyle günde böyle olur.'' O fazlayı ben çekeydim, o beni omuzlayacaktı. İkincisi, hovarda analığı böyle olmaz. Mani söyler gibi dem çekme be. Oğlunun başından aşağı kefareti budur diye iki kova su soğuk su dök, ağzını parmakla. İçi dışı temizlensin. Bir boku kalmaz. Analık dediğim böyle olur. Yarın sabaha bir ekşi çorba, akşama horozu da yine birlikte öteriz. Ya o beni getirir ya ben onu. Bu sarhoş avuntuları zavallı Emine Hanım'ın yaz çığlıklarını kesemedi. Üçüncü sarhoş, matem kuşu gibi ah çekme be, şimdi sesin etraftan duyulur, kapıya polis gelir. Oğlun ölmedi diyoruz. İnsansa, suratımıza dikkatle bak, içimizde yalan söyleyecek adam var mı? Dolabında rakı yok mu? Bir kadeh dök, içine de bir limon sık, Necati'ye içir. Şimdi dap duru dikilir. Birer tek de bize ver. Boşuna hamallık olur mu? Vallahi iki defa omzundan aşağı tavus kuyruğu salıverdi. Kavuryaların tekrar dünyaya gelen bacakları ensenden içeri girdi. Hamam parasını kimden alacağız? Dördüncüsü. Valide, oğlunun içi ateş almış. Bilirsin ya, şimdiki yangınlar çabuk sönmüyor. Bilmem hangi zevzek söyledi. Geçenlerde parlayan bir yangın İstanbul'u öyle kavramış ki kuledeki işaret sepetlerini yakmadıkça sönmemiş. Sonra üç daire arasında bu bir mesele olmuş. Öyle ya, yanan sepetlerin yerine yenilerini yaptırmak hangi idareye düşer? Belediye, ben gelirlere bakarım, giderler vazife kadromun dışındadır demiş. Yine bu işten on para harcamadan sıyrılıp çıkmış. Beşincisi, Valide Hanım, bize rakı, şarap, konyak, eline ne geçerse lütfen, ya da yakınlarda bir meyhane sağlık ver. Duvardan duvara çarpa çarpa gövdem seyri sefain. Deniz yolları, vapurlarının davlumbazlarına döndü. Hep dümen kıra kıra sığlardan geldim. Omurgam zedelendi. Sarsıntıdan silindirim gevşedi. İki tane daha çekip buradan Mahdum Bey gibi omuzda gitmek istiyorum. Ne saltanatta oluyor bilsen. Otomobilimiz yok, araba pahalı. Biz de birbirimize bineriz dedik. İçimizde kirli kağıt tutan kalmadı. Hep tezgahın önünde söküldük. Meyhaneci barba gönülsüzdür. Hiç yırtık yamalı demez. Ne versen çeker. Miço'ya bahşiş, mezeye yumruk, karakulak suyu gibi dışarı hafif çıktık. Herifçioğlu midelerimizi pisledi. Ceplerimizi temizledi. Sarhoşun parası tükenince keyfi artar. Ama ayıkken öyle değildir. Çünkü valideciğim, insan sarhoşken doğru düşünür. Savaşı ilan edenler şampanya içtikten sonra ettiler. Ayık olaydılar, bu cesareti gösteremezlerdi. Buradan Karadeniz'e kaçanlar bulut gibi yola çıktılar. Onlar içtiler, sersemliğini biz çekiyoruz. Adam sen de dünya neye katlanmadı ki? Katlanmaz ki. Elbette gazeteler yakında birer aylığın verileceğini daha yazarlar. Birbirimizi müjdeleyerek alır güle güle harcarız. Çoğumuz koçanlarımızı upuzun sarrafa kırdırıp yatırdık. Teklif var mı? Ha onda durmuş, ha bizde durmuş. Nasıl olsa aylık vaktinde çıkacak değil mi? Saatler alafranga, aylar yıllar alafranga, ödemeler de alafranga. Allah millete zeval vermesin. Emine Hanım bu sarhoşça saçmalamaların birini dinlemiyor. O yalnızca yerde bitkin yatan oğlunun içki denilen afetle ne dereceye kadar çarpıldığını anlamaya uğraşıyordu. Çünkü bu olaya ömründe ilk defa şahit oluyordu. Sarhoşun adını işitirdi. Lakin o dakikaya gelinceye değin bu denli yakından kendini göstermemişti. Delinin sarhoştan korktuğu atasözünü de ikide bir aklına getiriyor, üzüntüler içinde bir ürküntüye tutuluyordu. Anasının üzgün fakat okşayıcı bakışları altında bir soluktan başka hareket göstermeyerek yatan Necati, birdenbire iki dirseği üzerinde irkilmeye uğraşarak bir sarhoş narası attı. ''Tutuştum, yanıyorum, can evimde yangın var, ah Lemiye!'' Sarhoşlardan biri, ''Sus bre, yangın bağırmak yine yasak oldu. Duyarlar şimdi ceza alırlar.'' Emine Hanım, analık şefkatinin bütün telaşıyla, ''Ah yavrum, içinden tutuşmuş yanıyor. Bir kadın adı söyledi. Onu bu hale getiren hangi aşüftedir? Yarın gidip saçını başını yolayım. Sunturlu büyü yapmışlar oğulcağıma.'' İkinci sarhoş, ''Merak etme Valide Hanım. Onun şimdi içini yakan Lemiye'nin aşkı değil, Barbara'nın keskin rakısıdır. Kuyu nerede sen bize göster. Evelallah Fatih yangını olsa biz söndürürüz. Bir kere muslukları açarsak suyumuza hangi ateş dayanır?'' Emine Hanım'ın kuyuyu göstermesine hacet kalmadan lambayı kapınca mutfakta aradıklarını buldular. Tangır tungur kovayı aşağıya saldılar. Gacır gucur çıkrığı çevirerek çektikleri suları ellerine geçen tencerelere, maşrapalara, güğümlere doldurdular. Şimdi hepsi ellerinde su dolu bir kapla taşlığa dönerek sarhoşun başından aşağı boca ettiler. Zavallı ana, ''Etmeyiniz, evladımı boğacaksınız!'' itirazıyla tepinerek aykırıyordu. Fakat sarhoşu ayıltmaya uğraşan bu sarhoşlara söz anlatılabilir mi? Yalnız Necati ıslanmadı, suyu dökenler de onlara engel olmaya uğraşan Emine Hanım da hep sırılsıklam oldular. Soğuk suyun sinirlere verdiği titremelerle Necati, havuza düşmüş horoz gibi sağına soluna yalpa vurarak, tüylerini kabartıp silkenerek ayağa kalktı. Sarhoşlar bu davranmayı hep birden el çırpmasıyla alkışlaya alkışlaya, ''Valide Hanım işte oğlum dirildi, rakıdan ölmedi, bundan sonra Lemiye'nin aşkından vefaya giderse bize sorumluluk düşmez, bu akşam oğlunun palanını düzelt, kuskununu iyi tak, nalları dikmesin, kuyruğu titremesin.'' Bu nazik uyarmadan sonra Mont Blanc'ın karlı kaygın tepelerine çıkan gezginler gibi birbirine tutunarak dışarı uğradılar. Gümbedek kapıyı vurdular. Mahallenin karanlığına gömüllü, sessiz sokaklarını gürültüyle doldurarak yürüdüler. Şimdi ayakta çarpık duran ıslak sarhoşla sinirleri ayaklanmış koca karı, evin sessizliği ve idare lambasının kasvetli isli aydınlığı içinde karşı karşıya kaldılar. Mendilini bulamayan kadın, gözlerinden akan yaşlarını entarisinin eteklerine içirerek boşandı. ''Bu boya getiren Tanrım, ben seni bunun için mi büyüttüm? Soyumuzda ağzına rakı koyan var mı? Deden hafız, büyük baban hacdan gelip de boyattığı sokak kapımızın daha yeşili solmadı. Kendini kaybedinceye kadar o zıkkımı iç, bir sürü hergelenin omuzlarına bin, körkütük eve gel. Hadi beni saymıyorsun. Köşe başında evliyadan da mı utanmıyorsun? Bir de üstelik bir şırfıntıyı sev.''
''Lemiye'ye öyle söyleme, gücenirim. Şırfıntı değil paşa kızı. İnce kıyım. Nazik şey.''
''Paşa kızı bizim neyimize? O kız seni sevmiyormuş, başkasını seviyormuş. Ben hepsini duydum.''
Anacığım, o beni sevmiyor ama ben ona yanıyorum.
Önce duvara, sonra göğsüne yumruk indirerek narayı basar.
Ah Lemiye, kumral saçlarının, ela gözlerinin kurbanı olayım. Ya benim olacaksın ya yoluna öleceğim. Öldüreceğim, ortalığı duman attıracağım.
Sus, öyle kötü lakırdılar söyleme. Bizim soyumuzda katil yok, nasıl öldüreceksin? Sarhoş yan tarafından bir saldırma, arka cebinden de bir tabanca çıkararak.
İşte bunlarla öldüreceğim.
Bu defa ikinci narayı zavallı kadın salıverir.
Ah yaradana sığındım. Onlar ne? Bıçak, tabanca.
Oynama onunla, şeytan doldurur.
Şeytan değil, ben doldururum anacığım. Korkma, sana bir şey yok. Vursam vursam onu öldürürüm. Bir de kendimi.
Tabancanın namlusunu önce şakağına, sonra kalbi üzerine çevirerek.
Böyle mi sık kaçar yoksa şöyle mi? Güm! Hadi bir varmış bir yokmuş. Şimdi ahirete gitmesi boğaz içine gitmesinden daha kolay oldu. Pasaportu yok, tezkere harcı yok. Bazı öteberi morta masrafı olsa da ölüyene. Diriler verecek. Sokakta ölüp de tanınmazsan bu işle görevli daire ahirete gönderme masrafını tedarik edinceye kadar morgda upuzun bir hafta yan gelir yatarsın. Seni arayan çıkmazsa teşrihhaneye gidersin. Mezarda çürümeye karşılık etini sıçanlar yer. Sen dünyadan kurtulursun, o da senden. Bu biçimde ölü kaldırılması fena mı?
Tabancanın namlusunu yine şakağına dikerek.
Anne bak, bir parmak oynamasıyla neler olacak. Sıkı dur, korkma ağa, kuvvetli silahtır. Top, top gibi patlar.
Emine Hanım yarı beline kadar pencereden sokağa sarkarak bütün avazıyla ''Komşular, yangın var! Hacer, imdadıma yetiş!'' Sarhoş
''Bağırma be, şaka yapıyorum anacığım, silah ıslandı, patlamaz!''
Çarpıntıdan Emine Hanım'ın iki çenesi birbirine vurarak ''Nasıl patlamaz? Şimdiki silahlar, bombalar su içinde patlıyor. Gazetelerde okudum, kaç defa işittim.'' Mahalle bekçisi kapının önünde güm güm sopasını vurarak
''Kim bağırıyor be? Yangın nerede?''
Emine Hanım pencereden ''Seni kim çağırdı? Yangın mangın yok. Aman git.''
''Yangın yok da gede ağzına düşmüş sıçan gibi zıcık cıcık ne bağırıyorsunuz be?''
''Sancılandım da içimin ateşinden bağırıyorum.''
''Ağrın tuttuysa söyle, doktor çağırayım. Ebe mi gelsin?''
''Aa, zevzeye bak. Ebeyi ne yapacağım? Bu yaştan sonra ben doğru muyum hiç? Kocam olmadığını da bilmiyor musun?''
''Canım, dünya bozuldu. Şimdi bazı karılar kocasız doğuruyorlar. Geçen akşam mahallede böyle bir vukuat oldu. Doğur da bir çocuk, babasını dedesini kim soracak?
Hıt, ağzını topla. Ben öyle kocasız doğuran kadınlardan değilim. Ömrümde bir defa doğurdum. Ona da bin kere pişman oldum zaten.
Ha, hakkım var Emine Hanım. Senin oğlan azmış diyorlar.
Bekçinin deyiminden içerleyen sarhoş pencereye yanaşarak.
Ulan ayı, yediğim boku bir daha ye bakayım.
Bekçi hakareti sindiremeyerek
''Ağzındanca hani kendin ye sarhoş köpek. Aşağıya gel, şu sopadan kafana birkaç tane içereyim de bak ne çabuk anlarsın.''
Necati tabancayı kapıp sokağa fırlayarak
''Ayı oğlu ayı, benim elimden senin sopan daha iyisidir.''
Bekçi altı patları sezince hemen köşeye siper alır. Emine Hanım'ın ikinci çığlığına mahalleden birkaç kişi yetişir. Hacer Hanım koşar, sarhoşu içeri sokarlar, bekçiyi savarlar. Hemen bir kötü olayın çıkmasına bir göz açımı kala bu gece gürültüsünü bastırırlar. Lakin sarhoş sızıncaya kadar elinden korkunç silahını bırakmaz. İki kadın baş ucundan ayrılmazlar. Saldırmayı saklarlar ama odanın bir kenarında uykuda küçük bir ejderha gibi yatan tabancaya şeytan patlatır korkusuyla el vuramazlar. Hiç dokunulmadan da kendi kendine ateş alır kaygısıyla bu korkunç şeyin üzerine iki kova su döktükten sonra daha üstüne yumuşak ufak bir minder, onun üstüne de kocaman bir sandık koyarlar. Böylece tehlikenin önünü almış oldukları hakkında yüreklerine biraz emniyet gelir. Onlar da bir tarafta korkular içinde göz yumabilirler. 11. Kasım Necati bu yanda, Lemiye Hanım'ın sevdasıyla delirerek eve karga tulumba gelir. Mahalle bekçilerine silah çeker. Zavallı anasına, komşularına gece uykularını haram ederken, öbür yanda Lebi Paşa'nın kızıyla Behçet Hilmi'nin arasında tutuşan gönül yangınının alev sütunu göklere yükseliyordu. Eski kuponlar idaresi müdürüyle sevişme oyunu açmak için önce kızlar arasında onu elde etme savaşı başladı. Dandun bu savaşı sonunda Lemi'ye kazandı. Nevhayal'in çifter çifter kazaları, belaları vardı. Ne var ki fazla mal göz çıkarmaz yargısına uyarak bu yeni aşk kazasına girişmişti. Başaramayınca da biraz sinirlendi. Bu öfkeyle de Galip Nihat'a gönlünün iki kanadını birden büsbütün kapadı. Süha Perdev'le olan sevda malikanesine çekildi. Bu iki kızın serüvenleri, yani Nevhayal'in eski Galip Nihat artı Süha Perdev şeklindeki sevda orantısı gibi, eski ve artı işaretleriyle Kasım Necati ile Behçet Hilmi'nin arasında kalan Lemiye Lebeb'in sevda tarafları birbirine tam benziyordu. Nihat Galip ile Kasım Necati, gönüllerinden kovulmuş ve iki aşk düşkünü sık sık birleşip dertleşiyordu. Vefasız sevgililerin yeni aşıklarıyla ilerleyen ateş oyunlarını gizli açık izlemekten, içten içe gözetlemekten bir an geri kalmıyorlardı. Bu sabır ve durgunluk bir görünüştü. Bir patlama dakikası gelecekti. Bunda yeri göğü sarsacak şiddetteki püskürtülerini dibinde saklayan bir yanardağın gizli dehşeti vardı. Behçet Hilmi, Fındıkçı Seher'i mübalağalarında bir harf yalan çıkartmayacak kadar gençti. Güzeldi. Son moda şıktı. Kılıkça da, düşünce bakımından da çağdaş bir delikanlıydı. Lavantalarının, pomatlarının, pudralarının, ipek eldiven ve çoraplarının, rugan iskarpinlerinin, her kostümünün renk ve biçimiyle uygun düşen pahalı kravatlarının, bilezik saatlerinin, altın gümüş bastonlarının masrafı oynak bir kadının tuvalet masraflarından bir çekirdek aşağı kalmazdı. Bütün işi, gücü, güzelliğinin etkisini arttırmak için bir kadın nasıl yanına gelen bir erkeği hoşa gidişiyle, kokusuyla, cilveleriyle kendine çeker ve mest ederse, Behçet Hilmi'nin çevresine düşen hanımlar da aynı büyüye, aynı gönül akmasına, aynı ruh taşkınlığına, aynı yürek çarpıntısına uğrarlardı. Daha geniş anlamıyla bu güzel delikanlı, kadınlara şuhluk satarak geçinen bir erkekti. En birinci tutkusu, karısı, bütün bu oynakça saçıp savurmalarını üstüne alan da kayınbabasıydı. Zavallı adam, kızının memnun ve mutlu olması uğruna kimi kez bütçesinin iflasına göz yummaya kadar varıyordu. Her zaman erkeklerin metresleri olmaz. Kimi kadınların da nikahlı nikahsız böyle erkek türünden kapatmaları olur. 5 yıllık evliliklerinde bir de yavruları olmuştu. Mini mini güzel bir oğlan. Nebile Hanım bu güzel bağın vefasız kocasını aile ocağına bağlı tutacak bir zincir olabileceği umuduyla sevmişti. Lakin o hayırsız, gem alır, zincire gelir boydan olmadığını ortaya koymakta gecikmedi. Behçet Hilmi ile Lemiye'nin arasında açılan gönül oyunu azgın çağını geçirdi. Sürüp giden acı bir yola girdi. Sevdalarından vazgeçemiyorlar, birbirleriyle birleşmiyorlardı. Karşı karşıya parlayan bu iki sevdanın çeşitlilerinde bir fark vardı. Lemiye, Behçet için pek tatlı bir eğlence. Behçet, Lemiye için en büyük, en vazgeçilmez bir istekti. Kız için bu tanışma, bu sevişme hafif bir aşkla ilgi oyunu olmaktan çıkarak, günden güne ciddiliği, önemi artarak bütün varlığını ezen, bütün ruhunu çekip kavrayan bir olay şeklini alıyordu. Şimdiye kadar birkaç delikanlı ile eğlenmiş, bunu da geçici bir heves sanmıştı. Lemiye, şimdi eski sevişmelerinde hiç aklına gelmeyen şeylerle üzülüyor, düşüncelerle yoruluyordu. Bir genç kız niçin sever? Onun gönlünde durmadan kendini sevmeye zorlayan bir şeytan, bütün göz kamaştıran gücüyle taht kurmuştu. Belki her kızın gönlü böyle bir şeytanın taht odasıydı. Sonuç olarak bu sevgiden ne çıkacaktı? Evlenme değil mi? Oysa Behçet Hilmi baba olmuş bir evliydi. Lemiye ortak üzerine mi varacaktı? Yoksa Behçet eşi Nebile'yi bırakıp da mı onu alacaktı? Bu hiçbir vicdanın hoş göreceği bir evlenme olmazdı. O halde bu sevginin sonu ne olacaktı? Kızcağızın bütün bu kuruntuları çeşitli yollardan toplanıp da bir kör kuyuya akan sel gibi buradan öteye gidemiyor, bu karanlık çukurda birikiyor, taşıyor, aklını zihnini boğacak bir hale geliyordu. Şimdi onun en büyük ve biricik eğlencesi telefondu. Babası evden çekilince, anasının dikkat ve kollayışlarından kurtulabildikçe bu aletin başından ayrılmıyordu. 6. ayrımın sonu. Sayfa 66.